Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayetin parlayan güneşi Hazreti Muhammed.
Geçen bölümde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tevhide davet ve şirk içerikli görüşleri nefi etmeye dair inanç siyersini konuştuk. Ayrıca Allah'ın yegane oluşu ve tevhid ile çelişen tüm düşüncelerin Kur'an-ı Kerim kültüründe şirk saydığını ifade ettik. Üstelik Resulullah siyerinde Allah'a daveten tüm bilgin insanların da reddettiği gibi körü körüne değil basiret ve bilinç üzerinde olduğunu belirttik. Ardından tevhidin bireysel ve sosyal etkilerini işleyerek sonuçta tevhidin pratik ve teorik boyutlarını inceledik. Bu programda ise kaynağı tevhide inanış olan temel nübüvvet konusunu ele almak istiyoruz. Başka bir ifadeyle Allah'a derin ve köklü bir şekilde inananlar hiç şüphesiz nebilerin risaleti ve vahyin asaletine kesinlikle inanırlar. Onlar Allah'ın tüm peygamberlere ilahi vahiy kelamını ve mesajını insanlara iletmek için görevlendirildiğinden kesinlikle eminler.
Hiç şüphesiz toplumda bir değişiklik oluşturmak isteyen her lider en başta kendi vücudunda ve derinliklerinde değişim yaşaması gerekir. Yüce Allah, Resulullah'ın melekuti vahiye bağlılığını göstermek için Araf suresinin bir bölümünde şöyle buyuruyor. De ki ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır.
Birçok insanın zihnini meşgul eden bir soru var. İlahi peygamberleri görevlendirme hedefi nedir? Aslında insanlar maddi ve fiziki hayatlarının yanı sıra manevi ve insani bir hayatları da var ve eğer insan bu hayata yönelirse toplumda güvenlik, dostluk, adalet ve barış tamamen sağlanır. İslam öncesi cahiliye döneminde kanlı savaşlar, cehalet ve bilinçsizlik, yoksulluk ve felaket, şirk ve putperestlik toplumun her yerinde açıkça göze çarparken insani yaşamdan hiçbir belirti yoktu. Resulullah böyle bir ortamda toplumda ahlaki ve insani yaşamı canlandırmaya çalıştı. Böylece görüşlerdeki değişiklik de toplumda köklü değişiklikler oluşturdu, maddiyat bataklığında saplananları kurtardı ve toplumun cansız vücuduna yeniden hayat verdi. Kur'an-ı Kerim bu bağlamda Enfal suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız.
Resulullah'ın toplumun tekrar canlanması için attığı bir diğer adım nefsi tezkiye ya da nefis terbiyesidir. Zira insanların ruhları şirk, küfür ve nifak paslarından temizlendiği, çirkinlikler ahlaki ve insani çöküşlerinin yok olduğu zaman toplumda gelişme ortamı oluşur. Böyle bir gelişme sağlayan hareket İslami kültürde tezkiye denilir. Fakat bu gelişmenin devam etmesi için insanların derin bilinç sahibi olmaları gerekir. Böylece bu sayede insani ve ahlaki yüce değer ve manevi hayatın kıymetini bilerek bir kez daha çöküş bataklığına saplanmazlar. Kur'an-ı Kerim, Resulullah'ın siyerisini çizme bağlamında Âl-i İmrân suresinin 164. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun Allah, müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Allah'ın emriyle izlediği yolunun önceki peygamberlerin yolu olduğu ve amaçladıkları hedeflerin onların da hedefi olduğunu göstermek için semavi kitapları ve onların risaletini onaylarken kendini izleyenlere eski peygamberlere ve nazil olan kitaplarına iman etmelerini ve aralarında fark gözetmemelerini istiyor. Aslında bu konu yani Müslümanların Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve İsa gibi eski ilahi peygamberleri hiçbir taassuf ve ayrım gözetmeden kabul etmesi onların seçkin ve kendilerine has özellikleridir. Her ne kadar Tevrat ve İncil'de tarifler yaşandıysa da hiçbir zaman kutsal peygamberlere saygısızlık yapılmamıştır. Böyle bir görüş, Yahudilik veya Hristiyanlık gibi diğer ilahi dinlere inananlar arasında rastlanmazken, Müslümanlar tarih boyunca diğer dinlerden kendi peygamberlerinin kutsallığına ve Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıklara şahit olmuşlardır. İlginç olan ise Yüce Allah, Ali İmran suresinin 81. ayetinde, ''Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap, ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi, verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi diye buyuruyor.
Tüm ilahi dinlere inananlar ve insanlık toplumunu bireysel ve toplumsal inanç ve ahlaki değerlere bağlı kılabilen en güçlü ve en büyük garanti ise Ma'ada inanmaktır. Bu ilke tüm peygamberlerin ortak ilkesidir. Eğer insanlar ölümden sonra başka bir dünyanın bulunduğu gerçeği ve ilahi adalet divanında tüm hareket ve davranışların hesabını verecekleri gerçekten inanırsa, hiç şüphesiz davranışlarına daha çok dikkat ederdi. Bazıları yanlışlıkla ölümün yaşamın sonu olduğunu düşünüyor. Halbuki ölüm dünyevi yaşamın devamıdır. İnsan ölümle yok olmuyor, tam tersi yeni bir yaşama başlıyor. İlahi adalet bir kıyametin yaşanmasını gerektiriyor. Zira bu dünya tüm kısıtlamaları ile zalimler ve iyilere ceza ve mükafat yeri olamaz.
Dünyada cezalardan kaçış imkanı var ve insanlar birçok hileyle ya da sahip oldukları konum nedeniyle adaletten kaçabilirler. Fakat kıyamet gününde herkes ilahi dergahta hazır bulunduğunda Allah'ın emriyle zaman, mekan ve insanın tüm organları konuşmaya başlar ve insana karşı tanıklık eder. Eğer bir insan böyle bir görüşe ve inanca sahipse kolay kolay günah işlemez ve başkalarının hakkını çiğnemez, birkaç günlük dünyevi yaşam için insani ve ilahi değerlere göz ardı etmez. Bu yüzden Resul-i Ekrem, diğer ilahi peygamberler gibi bir yandan insanları Allah'a inanış ilkesini çağırırken, diğer yandan da Ma'ad olayını mantıklı ve inkar edilemeyecek temel ilkelerden sayıyor. Böylece insanlar bu dünyada Allah'ı unuturlarsa diğer dünyada tüm sapmalar ve kötülükler nedeniyle ağır bir ceza ile cezalandırılacakları, tam tersi de iyiliklere karşı huzurlu ve parlak bir geleceğin onları beklediğini unutmamasını sağlıyor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kıyamet gününde akrabalık, ırk, kavim ve diğer her türlü bağ ve konumun yeri olmadığını, sadece bizim amellerimizin imdadımıza yetişeceğini göstermek için Mekke'nin fethi ardından Safa tepesinin üstüne çıkarak yüksek sesle şöyle buyurdu. Ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları! Ben Allah'ın sizlere gönderdiği elçiyim ve sizler için içim yanıyor. Muhammed bizdendir demeyin. Allah'a and olsun, aranızdan sadece takvalı olanlarınız benim dostumdur. Sakın ola ki kıyametin ertesi günü mahşere girdiğinizde sadece dünyevi ürünler yanınızda olsun ve başkaları ise ahiret ürünleri. Bilin ki kendim ve aranızda veya sizler ve Allah arasında hiçbir bahane ve mazeret bırakmadım. Ve benim ile sizi kurtaracak tek şey bizim amellerimizdir.
Yüce İslam peygamberi mübarek yaşamının son dönemlerinde bir gece vakti yalnız evden çıkarak Baki mezarlığına gidip ölenler için Allah'tan mağfiret talebinde bulundu. Ertesi gün sahabesine Cebrail her yıl bir kez bana Kur'an-ı Kerim nazil eder. Fakat bu yıl iki kez bunu yaptı. Zira sanırım ölümüm yakındır diye buyurdu. Ertesi gün minbere çıkarak ölümünün yakın olduğunu duyurdu ve kime bir vaatte bulunmuş veya kime borçlu ise yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi ve şöyle konuştu. Ey insanlar! Kimsenin Allah ile bir akrabalık veya ona hayrı dokunan veya bir şerri def edecek bir bağ yoktur. Ancak ameli dışında. İşte kimse amelinden başka ona hayrı dokunacak bir şey düşünmesin ve arzu etmesin. Beni görevlendirene andolsun kimse Allah'ın rahmet ve fazlı ile birlikte amelleri dışında hiçbir şeyin sayesinde kurtulamayacak. Eğer ben de isyan edip baş kaldırsaydım, bilahi emre muhalefet etsem düşerdim. Allah'ım görevime yerine getirdiğime şahit ol.